Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili peygamberimizin, sahabe-i kiramın ve Müslümanların kalplerinden o küfür dediğimiz, şirk dediğimiz, kibir dediğimiz, gaflet dediğimiz menfi duyguları, hastalıkları nasıl temizlediği noktasında Efendimizin örnek şahsiyetini, örnek çalışmalarını anlatmaya devam ediyoruz. Kibirden bahsediyorduk ve Efendimiz Aleyhisselam'ın yönündeki telkinlerinden, sözlerinden, örnek uygulamalarından bahsediyorduk ve en son Efendimiz bu cennetle cehennemin konuşmasını zikrediyordu. Temsili tabi, yani temsil de olabilir, hakikat de olabilir. Cenab-ı Hak istediği zaman her bütün varlıkları konuşturur. Cennette konuşur, cehennemde konuşur, dağda konuşur. Yani Yüce Rabbimiz bir şeyi murad ettiği takdirde, yapmak istediği takdirde ona engel olabilecek hiçbir şey yoktur. Onun için ne diyor o kıyamet günü şahitlik yapan ellerimiz, gözlerimiz, kulaklarımız, delillerimiz ne diyorlar? قَالُوا اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوْلَ مَرَّتٍ وَنِي تُرْجَعُونَ. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Dolayısıyla o konuş dediği takdirde onun emrini tutmayacak, konuşmayacak hiçbir varlık yok. Dolayısıyla burada işte cennette cehennem konuşurken cehennem diyor bende zorbalar, kibirliler var diyor. Cennet bende zayıflar, yoksullar var diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam onların efendim çekişmelerini şöyle Cenab-ı Hakk'ın hallettiğini haber veriyor. Ey cennet, sen benim rahmetimsin, dilediğime seninle merhamet ederim. Ey cehennem, sen de benim azabımsın, dilediğime seninle azap ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım buyurdu ve bununla ilgili ayet-i kerimelerden bahsetmiştik. Dolayısıyla Cenab-ı Hak cenneti hak eden kullarını cennetine alacak. Allah korusun cehenneme müstahak olan kullarını da cehenneme alacak ve o şekilde onları dolduracağını hem Kur'an-ı Kerim'de de bize haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tür hadis-i şerifleri bize kibrin ne derece kötü bir hasret olduğunu ortaya koyması bakımından oldukça manidardır. Zira kibir mikrobunun bulaştığı kimseler zamanla kendilerini büyük görmeye, insanlardan daima üstün olduklarını düşünmeye başlarlar. Bu da marazi halleri bütün davranışlarına böyle etki eder, sirayet eder. Hatta böyleleri zalimler defterine yazılmaktan kurtulamazlar. Burada kıymetli dinleyenlerimiz, yani böyle kalbi hastalıkları, maddi hastalıklarda olduğu gibi biraz mikroba, virüse benzetecek olursak belki daha iyi anlama imkanımız doğabilir. Şimdi bazen ilacı bulunan hastalık virüsleri, mikropları, bunlar çok korkutucu değil malumlarınız. Bir verem mikrobu artık virüsü tedavisi olduğu için çok fazla bizi korkutmuyor. Ama bazı virüsler var ki, bak mesela son zamanlardaki işte bu Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ve daha önce de yine yok domuz gribi falan grip filan grip diye böyle şeyler, yedi şeyler çıkıyor. İlaçları da üretilinceye kadar da epey insanın canına da mal oluyor. Öylesine mikroplar, virüsler var ki şimdi mesela kanser hala tedavi edilemeyen ve öldürücü hastalıkların başında yer alıyor. Şimdi bu manevi hastalıkla buna benzetecek olursak, bu kibir de bir mikrop gibi, bir virüs gibi, bu bir insanın kalbine bulaştığı zaman o kalbi öylesine hasta hale getiriyor ki, yani o mikrobu temizlemek de kolay olmuyor. Bir de aynı zamanda o mikrop kalbi safiyetini bozup kişinin bütün davranışlarını etkili hale getirebiliyor. O kişiyi her bakımdan yanlış yollara sevk edebiliyor. Bu bakımdan sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifi bu açıdan çok manidardır. Bir kimse kibirlere kibirlene sonunda zalimler güruhuna kaydedilir. Böylece zalimlere verilen ceza ona da verilir. Zaten kibir bile belki en büyük zulümlerden birisi sayılabilir. Gurur ve kibir bu derece kötü olmakla birlikte yeri geldiğinde kullanılmasına da müsaade edilmiştir. Mesela düşmana karşı güçlü görünüp onu korkutmak için kibirlenerek yürümek. Yani burada kibir normal gözükmüyor da hani kalpte kibir olmaması lazım. Ama davranışlarımızda çok bilinçli bir şekilde hak eden kişilere karşı imanımızın, İslam'ın, dinimizin izzetini ve şerefini temsil etme açısından onlara karşı gereğini yapmak, bu kibirlenmek sayılmaz zaten. Bu Allah'ın rızasına uygun bir davranış sergilemek anlamına geliyor. Dolayısıyla düşmana karşı güçlü görünüp onu korkutmak için böyle kibirlemek demeyelim de onun gözünü korkutacak bir vakar içerisinde yürümek caizdir. Bununla ilgili olarak şöyle Ebu Dücane radıyallahu anh efendimizden çok güzel bir hatıra var. Uhud'dan bir hatıra. Uhud'da iki taraf arasında çarpışma kızıştığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir kılıç alarak "Bunu benden kim alır?" diye sordu. Sahabiler ben diyerek onu almak üzere ellerini uzattılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Bu kılıcı hakkını vermek üzere kim alır?" Yani alacak ama bunu böyle hediye olsun diye vermiyorum. Benim elimden alacak. İşte savaş hengamesi alacak bunu, sonuna kadar kullanmak üzere alacak. Hakkını vermek üzere kim alır diye sorunca onu almaktan bu kez çekindiler. Çünkü Efendimizin kastı yani bunu alacak ve hakkını verecek deyince demek ki Resul Efendimizin beklentisi çok. Ensardan Ebu Dücane radıyallahu anh ayağa kalkıp "Ya Resulallah, ben onu hakkını vermek üzere alırım ya Resulallah. Bana ver." Sonra sordu tabii. "Ya Resulallah, onun hakkı nedir?" Peygamber Efendimiz aleyhisselam "Onun hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanla vuruşmandır." buyurdu. Kılıcın hakkı bu. Resulü Efendimiz aleyhisselamın elinden almış olduğumuz kılıcın hakkı bu. Onu kırılıncaya kadar, eğilip bükülünceye kadar düşmana çalmak ve onunla düşmana vurmaktır. Ebu Dücane kılıcı aldı, kırmızı sarığını çıkarıp başına sardı ve Müslüman saflarıyla müşriklerin safları arasında şöyle kurula kurula, çalımlı çalımlı yürümeye başladı. Elinde Efendimiz aleyhisselamın kılıcı, başında kırmızı sarığı, böyle yani zahiren kibir diyebileceğimiz bir tarzda bir yürüyüş gerçekleştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gururlu ve kibirli bir şekilde yürüdüğünü görünce buyurdular ki "Bu öyle bir yürüyüştür ki Allah ona bu gibi durumların haricinde buğz eder." Yani burada kıymetli dinleyenlerimiz, benim dikkatimi çeken bir husus şu: yani savaş ortamındayız. Hele Uhud gibi bir savaşta Müslümanlar şehit vermiş, 70 tane şehit vermiş, Resulullah Efendimiz yaralanmış, bir bozgunluk yani bozulma söz konusu olmuş savaşta. Sonra tabii toparlanmışlar Müslümanlar ama böyle bir şeyde Resulullah Efendimiz kılıcını veriyor. O sahabe bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Resulullah Efendimiz orada yine o davranışla, yürüyüşle alakalı bir değerlendirme yapıyor. Doğrusunu, yanlışını ortaya koyuyor. Diyor ki böyle bir yürüyüş diyor Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür. Bir kibirli yürüyüşüdür. Bu doğru değildir. Ama İstisnası savaş ortamında bu Müslüman Ebu Dujane bunu kafirlere, onların gözünü korkutmak, onlara büyük görünmek için yaptığından dolayı burada istisnadır. Burada caiz olabilir ama ben şimdi buna ses çıkarmasam Ebu Dujane böyle bir yürüyüş yaptı. Kibirle kibirle yürüdü. Sesimi çıkarmazsam, bunu onaylayacak olursam oradaki insanlar derler ki Ebu Dujane böyle yürüdü. Efendimiz ses çıkarmadı. Dolayısıyla bu yürüyüş normaldir. Hatta güzeldir. Böyle yürüyebiliriz gibi bir mana çıkarabilirler. Efendimiz orada böyle zor şartlar altında bile bir Müslümanın yürüyüşü nasıl olmalı? Kibir nedir? Tevazu nedir? Nasıl olacak? Yerini görmek nasıl olacak? Bütün bunları yine orada acele etmeden savaş ortamında bile bu doğruları ashabına öğrettiğini görüyoruz. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sulh anlaşması yaptığı sene Hudeybiye'de umre için Mekke'ye gelince Müslümanlara kuvvetlerini, müşrikleri gösterenler için hızlı ve gösteriş yürümelerini emretmiştir. Hatta umre yaparken bakıyorlar Mekkeliler, yani kaza umresi yaparken Mekkeliler de toplanıyorlar Beytullah'a yakın yerlerde. Bakalım bunların durumları nedir? Medine'ye gittiler, büyük ihtimalle zayıflamışlardır, hasta olmuşlardır diye yürüyüşlerine falan bakıyorlar, mana falan çıkarıyorlar. Resul Efendimiz onların bu bakışlarındaki manayı anlayınca sahabesine biraz şöyle şeyinizin, ihramınızın efendim sağ kolu açmak suretiyle ve hızlı hervele dediğimiz tarzda biraz hızlı yürümelerini, biraz çalım yürümelerini ve bu şekilde de o etrafta kendini izleyen müşriklere canlarının başlarının yerinde olduğu, kuvvetlerinde olduğunu göstermelerini onlardan istemiştir. Dolayısıyla yerine göre davranmak da yine Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uygun düşmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasılı insan her zaman kendini kontrol etmeli. Niyet ve duygularının istikamet üzere olmasına gayret göstermelidir. Büyüklük gösterisinde bulunmanın mübah olduğu yerlerde bile bunun yani ölçüsüne çok dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü daimi bir nefis muhasebesi yapılmadığı takdirde insanın tabiatında bulunan kendini beğenme ve başkalarını küçümseme hastalığı müsait şartlarda depreşip gün yüzüne çıkabilir. Çünkü nefsin böyle bir hastalığı vardır. Nefis ya malından, mülkünden, makamından, mevkinden, bindiği arabasından, giydiği elbisesinden hareketle, hatta başına taktığı efendim başlıktan hareketle, parmağındaki yüzükten hareketle insanın içine böyle bir büyüklük duygusu gelebilir. Bende var, başkasında yok diye. Ondan sonra mesela geçen bir yerdeydik. Bir arkadaş ikiden bir böyle sağ elini uzatıyor ve bileğindeki saati göstermeye çalışıyor falan böyle. Yani herkes görsün diye bir çabası olduğunu falan anladık. En son dayanamadık. Dedi ki ya abi maşallah çok güzel bir saatiniz var. Herhalde aldınız. Bu dedi saat dedi işte efendim $3,000 saat dedi. 3,000-5,000 dolarlık saat falan böyle. Nasıl yaptık? İşte şöyle oldu böyle oldu. Yani insan kolundaki bir efendim $3,000-5,000 bir saatte bir başka birisine böyle bir üstünlük taslama şeyine girebiliyor. Yani bir zafiyet, böyle bir zafiyeti var nefsin. Dolayısıyla bu hastalığımızın farkında varıp o hastalığın nüksetmemesi için de efendim dikkat göstermemiz lazım. Nefiste var olan bu hastalık şartlar müsait olduğu takdirde yine gün yüzüne çıkabilir. Onu kontrol altında tutmamız gerekiyor. İşte o zaman kişi nefsini başkalarından üstün görmeye, mertebece kendinden aşağıda olanları ezmeye başlar ki bu halin sonu Allah korusun ötede zalimlerle birlikte haşrolmak tarzında kötü bir akıbete sebep olabilir. Cenab-ı Hak bizleri bu tür manevi hastalıklardan, kötü duygulardan muhafaza eylesin. İşte gönüllerin tabibi olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, gönül doktoru, gönül tabibi diyoruz. Tabibel kulüp diyoruz. Mesela ya tabibel kulüp, ey kalplerin tabibi. Bu bir kalp cerrahı değil. Yani bildiğimiz tıbbi anlamda kalpleri tedavi ediyor değil ama manen kalpleri tedavi eden bir doktor Efendimiz Aleyhisselam. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın yine kalpleri terbiye ederken, tezkiye ederken orada var olan ve temizlemeye çalıştığı hastalıkların bir diğeri de gaflet hastalığıdır. Gaflet. Yani kişinin Allah'ı unutması, ölümü unutması, ahireti unutması, hesabı unutması. Yani bu bizi bekleyen çok büyük hadiseleri, olayları, tehlikeleri unutup bunlardan bir gafil bir halde elimizdeki 5-10 kuruşa aldanıp, yani işte gel keyfim demek, ya şu günümü gün edeyim, şu anımı an edeyim diye böyle bir gaflet içerisinde bulunmak hastalığıdır. Hatta Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın nefisle alakalı bazı yönlendirmeleri vardır, duaları da vardır. İnnen nefsede emmaratun bissu, şüphesiz ki nefis insana kötülüğü emreder diye ayet-i kerimede vardır. Ve Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek nefisleri en temiz nefis olmakla beraber bizim nefislerimizdeki arızalara dikkat çekmek üzere şöyle dua ettiğini görüyoruz. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde yer alan bir hadis-i şerife göre, Allah'ım ve la tekilni ila nefsi darfete aynin. Ya Rabbi, Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma. Halbuki demin de arz ettiğimiz gibi kıymetli kardeşlerim, Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın nefsi ona kötülüğü emreden bir nefis değildir. Peygamber Efendimiz'in nefsi zakiye temizlemiş bir nefistir. Allah tarafından temizlenmiştir. En temiz nefsine mütealesidir. Onda Efendimiz'i kötülüğü emredecek bir yön kalmamıştı. Kalmamıştı. Ama Resulü Efendimiz niye böyle dua ediyor? Bizim nefislerimizi dikkate alarak, nefislerimizdeki bize kötülüğü emredecek yönleri dikkate almak suretiyle bize ders ve ibret olması açısından böyle dua ettiğini söyleyebiliriz. Gaflet dedik, büyük bir hastalık olduğunu ifade ettik ve kişiyi işte Allah'ı zikirden alıkoyan bir kalın bir perde olduğu ifade ediliyor. Sözlükte gaflet, terk etmek, önemsememek, yanılmak, ihmal etmek, dalgınlık, dikkatsizlik gibi manalara gelebiliyor. Ama dinimizde, dini literatürde Allah'a ve bildirdiği hakikatlere karşı kişinin ilgisiz kalması, onları unutması, nefsin heva ve hevesine uyması diye tarif ediyoruz. Zaten ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bir kulun iki halden birisi üzere olduğunu, üçüncü bir durum olmadığını bize bildiriyor ayet-i kerime. O ayette yine yeri geldiği zaman hemen zaten burada geliyor. Gaflet Kur'an-ı Kerim'de bilhassa inkar edenlerin vasfı olarak zikredilmektedir. Mesela bir ayet-i kerimede hayvanlardan daha aşağı seviyede bulunan ve kalpleri mühürlü olan inkarcılar gafiller diye niteleniyor. Hangi ayet-i kerimedir o? A'raf suresi 179. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَلَقَدْ جَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كِثَرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Netice itibariyle biz diyor insanların ve cinlerin pek çoğunu cehennem için diyor yaratmışızdır diyor. Biz yaratmadık, onlar cehennemi hak ettiler, onu şey yapacaklar. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا. Onların kalpleri vardı, bununla fıkh etmezler. Yani meselenin önünü, sonunu, arkasını düşünmezler. Gerçeği idrak etmezler. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Gözleri vardır, gerçeği, basiret gözleriyle gerçeği görmezler. Ve lehum azan la yesmauna biha, kulakları vardır ama kalp kulaklarıyla dinin, hakikatin sesini duymazlar. Ulaike kel en'am velhum adal. Onlar hayvanlar gibidir, daha da şaşkın vaziyettedirler. Ve ulakumul gafilun. İşte yani Allah'tan, peygamberden, dinden, imandan gafil olanlar bunlardır. Dolayısıyla burada hayvanlardan daha aşağı seviyede kalpleri mühür olan inkarcıların bir vasfı olarak gaflet zikrediliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bizim kendi aramızda konuşmalarımızda gaflet biraz böyle biraz daha düşük seviyede kullansak da Kur'an-ı Kerim gaflet kelimesini çok önemli bir noktada kafirlerin, münafıkların, inansızların bir vasfı olarak kullanmaktadır ve çok büyük bir hastalık olduğuna dikkat çekmektedir. Yine Nahil suresi 108. ayet-i kerimede işte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlediği kimselerdir ve onlar ve ulakumul gafilun, gafillerin de ta kendileridir. Değerli dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize bir kulun iki hal üzere olduğunu söylemektedir. Ve zikirle gafleti karşı karşıya koymaktadır. Yani zikrin zıddı gaflet, gafletin zıddı da zikir olarak. Yani Allah'a zikir, Allah'tan gafil kalma. O ikisini bu çerçevede ele almaktadır Kur'an-ı Kerim. Ve bir insan ya Allah'ı zikir halindedir veyahut da Allah'tan gafildir. Üçüncü bir hal yoktur. Bu manayı vermek üzere Araf suresi 205. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Yani Rabbini zikret ve gafillerden olma. Eğer zikrediyorsan gafil değilsin. Eğer zikretmiyorsan o zaman gafilsin. Üçüncü bir ihtimal söz konusu olmadığını söylüyor. Estağfirullah ve zükür rabbeke fi nefsike. Rabbini içinden zikret. Tadarruan yalvararak ve hifeten ürpererek, korkarak. Ve dunel cehri minel kavli, yüksek olmayan bir sesle, bil guduv vel asali, sabah akşam Rabbini zikret, kalbinle, ruhunla, dilinle Rabbini zikret, fazla bağırmadan, çağırmadan ama yalvararak, ürpererek. Bir de zikrinde bu yani kalbi tarafını, his tarafını da öne çıkarmış oluyor ayet-i kerime. Ve la tekum lil gafilin, gece gündüz zikret ama gafillerden olma. Yani bu ayet-i kerimeye göre bir kulun Rabbinden bir an bile gafil kalmış olması doğru değil. Allah bunu istemiyor. Bu mümkün mü? Mümkün olmuyor. Unuttuğun zamanlar olabiliyor. Bunun da yine zaman zaman çok uzun olmak şartıyla böyle zaman zaman unutmanın da tabii olduğunda başka bir ayet-i kerime yine bize bildirmiş oluyor. Yani Rabbimiz merhametli. Yani bu konuda da yine bütün kapıları kapatmıyor. Vezkür Rabbike zennesiyle. Unuttuğun zaman Rabbini an diyor. Demek ki zaman böyle insanlığın gereği, unuttuğumuz zaman da bu uzun süre devam etmesin. Aklı başımıza gelince, hatırlayınca ben şu an Rabbimden gafil kalmışım, zikrini unutmuşum, biraz yanlış bir tarafa dalmışım diye fark eder etmez estağfurullah diyerek tekrar Allah'ı zikretmeye devam etmemiz gerekiyor. Yani normalde bir Müslümanın, bir müminin Rabbinden gafil kalması caiz değil. Haramdır yani. Ayet bu şekilde söylüyor. Gafil kalırsak da tekrar hemen dönüş yaparak onu yapmamız lazım. Zikre koyulmamız lazım. Ve ayetin ifade ettiği şekilde yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbimizi zikretmeye devam etmemiz lazım. Gaflete düşmememiz lazım. Gaflete düştüğümüz anlarda da çok fazla uzatmadan da hemen tekrar Rabbimizin zikrine dönmemiz gerekiyor. Başka bir ayette de Allah'ı çok az zikretmenin ikiyüzlülerin, münafıkların vasfı olduğu söylenerek namazı kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar, insanlara da gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az zikrederler buyuruyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla gafletin de çok büyük bir hastalık, kalbi hastalık olduğunu burada anlamış oluyoruz. İşte Efendimiz Aleyhisselam kalplerden bu gafletin hastalığı temizlemek, arındırmak için de çalışma yaptığını görmüş oluyoruz. Yine inşallah devam edin programlarımızda. Bir kul nasıl gafletten kendini kurtarır? Gafil olmamak için ne yapmak gerekir? Efendimiz bunu nasıl başardı? Neler tavsiye etti? Onu diğer programlarda devam etmek inşallah üzere. Hepinize hürmetlerimi sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.